Ayrım 17.
Sayfa 217. Kamuran'ın annesi. Onların kuşağından bir kadın. Arkadaşıyla ilgili kararsızlık aklından çıkmadığı için kendini şiire dilediğince veremiyordu. Bir sac ayağıydı onlar. Feride'nin Şirin'e anlattığı gençlik anısı. Üçlüden dışlanan Feride'ydi. Üzüm üzüm üzülen. Sonra biri evlenmiş, geriye ikili kalmıştı. Feride ve diğeri. Ne çok severlerdi birbirlerini. Yoldaş, sırdaş, kardeş olmuşlardı. Birlikte omuzlamışlardı hayatı. Sonra nasıl ve neden düşmanlık girdi aralarına? Kıskançlık mıydı? Uğrunda yarışılacak bir şey de yoktu. Uzun süre erkeksiz yaşamışlardı. Erkeklerin yaşamlarında belirmesi ilişkilerini zedelememişti. Tersine safları sıklaştırmışlardı. Çünkü erkekler dertler ve yüklerle gelmişlerdi. Feride Ferhat'ın aşkıyla deli divaneyken, acıdan kıvranırken yanında arkadaşı vardı. Feride'den önce evlenmişti. Bedbaht Feride bu evliliği kıskanmış mıydı? Sanmıyordu. Herhangi bir kıskançlık anımsamıyordu. Birbirlerinin kocalarını kardeş bilmişlerdi. Arada kavga ediyorlardı tabii. O nedensiz öfkeler, hırpalamalar hep vardı. Arkadaşlıklarının başlangıcından beri. Ve sonra içli barışmalar. Birbirleri olmadan yapamayacaklarının mutlu kavranışı. Giderek barışmaların içtenliği örselenmiş, birbirleri olmadan da yapabilecekleri fikri yavaş yavaş boy atmıştı. Feride'nin anımsadığı, arkadaşının yolunda gitmeyen her şey için Feride'yi suçlaması, bağırıp çağırmasıydı. Aksi bir kocaya dönmüştü neredeyse. 50 küsur yaşında, Feride her şeyin kendi anımsadıklarından ibaret olmayacağını kabul ediyordu. Herhalde arkadaşı da başka suçlamalar, başka bağırışlar anımsıyordu. Son kavganın ardından Feride değildi küsen. Çocukça buluyordu artık bu darılmaları. Arkadaşı onu başkalarının önünde küçük düşürür olmuştu. Başını öteye çevirerek, Feride'nin hitaplarını yanıtsız bırakarak. Ve ilişki kopmuştu. Feride kendini suçlayacak somut bir delil bulamıyordu. Gene de içini kemiren bu duygu suçluluk değilse neydi? Terk eden kendisiymiş gibi. Feride Şirin'i benimsedikten sonra ilişki dayanılmaz bir hal almıştı. Arkadaşının çocuğu olmamıştı. Bir süre sonra kocasından ayrılmış, öğretmen derneğindeki dostlardan da uzaklaşmış, bir taşra kentinde yalnız yaşamıştı. İyi de Feride çocuk mu doğurmuştu? Feride'nin hayat çizgisi pek mi parlak ufuklara doğru yükselmişti? Şirin'le konuşmalıydı. Şirin'in güvenilir bir mantığı vardı. Grilerin ne kadarının siyah ve ne kadarının beyazdan oluştuğunu çözümleyebilen. Kamran'ın değil ama mazideki arkadaşını Şirin'le konuşabilirdi. Bu kararla yatıştı. Şiiri yeniden ve yeniden okudu. Sonra kendi defterine şunları yazdı. İçimde bir pınar şefkatle köpürüyor. Kimsenin kana kana içmediği. Eğlen de iç biraz. Susuzluğun dinsin. Nasılsa gidersin. Çocuksun. Benimsin. Bilmezsin. Gönlümün yana yana sevemediği. Hepsi bu muydu? Bütün dile getirmek istediği. Ne zaman kendi içine dalsa, menzil tam da erişecekken kayıp gidiyor, sisler içinde itiyordu. Sözcükler de böyleydi. Duyguların ve sözcüklerin derininde ulaşamadığı bir yer vardı. Tam zarı delecekken, öteye dokunabilecekken, sözcükler Feride'nin dizdiği fizik tezlerinde bahsi geçen birbirlerini çeken atomlar gibi, ışık damlacıkları gibi iç içe geçiyor, gerçeğe benzeyen ama gerçek olmayan yeni bir zar örüyordu. Parlak ışık, gözleri kamaştırıp görmeyi engelleyen. Feride duygularından sözcükler dizerken, Kamran aynadaki yakışıklı hayalini seyrediyor, Feride ile konuştuklarını, kadının şiiri üstüne söylediklerini anımsıyordu. Hodbin bir hoşnutluk duyduğu. Herkesten farklı bir yazgısı olduğunu, öyle derinlere kök salmış bir sinir titreşimiyle hissediyordu ki, bu kaynağa inanmaması mümkün değildi. Feride'nin güvenilir edebiyat sezgisi yeni bir kanıttı. O, Kamuran yetenekliydi. Sözün kudreti ona bahşedilmişti. Kalemin gücü. Hiç acelesi yoktu. Tabii acelesi vardı ama zamanlamayı bilirdi o. Koşulların olgunlaşmasını beklemeyi. Kendisinden alınmış her şeyi yeniden ele geçirecekti. Bir iki kişinin hayranlığı yetmezdi. Bu değer bilmez ülkenin tümünü kendine kul köle edecekti. Fakat o ne? Hoşnutluğunun Hodbin zemininde ince bir çatlak beliriyordu. Altında boşluk, hiçlik ve sonsuzluk. Bir başka hep ve bir başka hiç. Hoşnutluk ve hodbinlik düzleminin altındakiler üstündeki her şeyle çelişmekteydi. Heple hiç çelişmekteydi. Uzaydaki serin ve sürekli düzenle kürelerin yüzeyinde ve derininde fokurdayan kararsız, amaçsız kargaşa çelişmekteydi. Her şerim birbiriyle bağlantılı olduğunu fısıldayan, inişleri, çıkışları, uçurumları, yalçın kayalıkları olsa da geleceğe doğru süren, hep süren bir yol vaat eden anaç bir sezgiyle her şeyin kör tesadüfün eseri kopuk, yalnız, donuk ve bitmeye yargılı olduğunu saptayan soğuk bir izlenim. İki zıt güç Kamran'ın bedenini acımasızca ters yönlere doğru çekiyordu. Parçalanmamak için aynadaki yansıya tutunmaktan başka umarı mı vardı? Feride'den garip bir elektrik almıştı. Mis kokulu tıraş losyonunu derisine boca edip çıktı. Tunalı Hilmi'ye açılan sokaklardan birinin bodrum katındaydı bar. Gençlerin takıldığı mekanlardan çok da farklı değildi atmosferi. Kamuran bir kız grubunun içinde duayı seçti. Ona gülümsedi. Niye hayatın içinde kendine daha uygun bir gönül yoldaşı bulamazdı bu kız da barın seçeneklerini itibar ederdi? Aynı soruyu kendine de sorabilirdi tabii. Ama onun durumu farklıydı. O burada rastladığı ve unutamadığı bir yüzü arıyordu. Olağanüstü bir profildi bu. Taç gibi yükselen sarışın saçlarıyla. Yüreğine bir mil gibi sokulmuş, çok yakın, çok derin bir noktaya dokunmuştu. Kamuran hiç doğayla bir olur muydu? Hem kadınlar aralarında daha kolay halledebilirlerdi bu işleri gibi geliyordu ona. Daha içten, daha sade, daha alçak gönüllüydüler. Kişiliklerini bölen duvarlar sanki daha geçirgendi. Kamuran dedesinin eteklerinde geçen çocukluğunda her istediğini elde etmeye alışmıştı. Kemalettin Zülkadiroğlu bir beyefendiydi. Evden çıkmadığı günlerde bile tiril tiril ütülenmiş gömlekler, şık takımlar giyerdi. İnce uzun parmaklı güzel ellerini, serçe parmağına taktığı gümüş üstüne tek taşlı akik ya da kehribar yüzükler büsbütün güzelleştirirdi. Gösterişli takılardı bunlar ama onun ellerinde zarif dururlardı. Saçlar kırlaşmış, yüzü üzgün. Uzaktı duruşu, üsttendi bakışı, seyrekti sözleri. Çocuk Kamuran, onu dizlerine pek nadir oturtan, arada sırada başını okşamakla yetinen bu ağırbaşlı, kederli adamın sertleşmiş yüreğinde ılıklığını, yumuşaklığını koruyan ne varsa biricik torununa bağışlanmış olduğunu bilirdi. Verimli ovalar gibiydi bu bağış. Yıllar geçer, tükenmezdi. Armağanların şekli değişse de. Kamuran oyuncak ayı mı istiyor? Bisiklet mi istiyor? Reebok papuç mu? Rockford peynir mi çekti canı? Çikita muz mu? İstediği önünde, istemediği arkasındaydı. Çocuk şımartmak Kemalettin Bey'in tarzı değildi. Görgüsüne aykırıydı bir kez. Torunu söz konusuysa kendisini frenleyemiyordu. Çocuğu daha fazla ve başka şeylerden de yoksun bırakmak onu büsbütün incitmek değil miydi? Beyefendiden istemesini bilmek gerekliydi. Talep etmeyi onurlu bir ricaya dönüştüren inceliği Kamuran kapmıştı. Kemalettin Bey hiçbir zaman olur peki demezdi. Hele bir düşünelim derdi. Ama çocuğun gönlünün düşlediği her zaman yerine getirilirdi. Bu aşırı el açıklığı Kemalettin Bey yüz yüze ilişkilerine belli bir saygı uzaklığı koyarak dengelemeye çalışıyordu. Böylece Kamuran'ın yetiştiği duygu ortamı 80'lerin sonunda Güneydoğu'dan yeniden Ankara'ya taşınıncaya kadar onu çevreleyen mimari ile örtüşmekteydi. Sağlam, korunaklı, iyi ısınmayan, boş ve tenha bir konak. Hep ayakta duracağı benzeyen. Bunun da bir yanılsama olduğu anlaşılmış, konak da dede de çökmüşlerdi. Hele dede, nasıl içten içe tükenmişti. Son aylara dek dışsal belirti vermeksizin. Yanılsamalar yıkılmıştı ama Kamuran dileklerinin gerçekleşeceğine güven duymaya alışmıştı bir kez. Beklediği yüzün belirmemesi onu yaralıyordu. İnce, uzun, kemerli bir burun. İnce ve uzun bir boyun. Yüksek bir alın. Ortaçağ hakanlarının tırtıllı saçlarını andıran altın saçlar. Kimselere benzemiyordu. Gördüğü an uyanıveren, içinde yükselen bir esinle hütüt kuşu diye adlandırmıştı bu profili Kamuran. Öyle narin boyunlu ve başı sorguçlu. Hütüt kuşunda onu cezbeden neydi? Tenin sorguyla dokunulamaz gizemiydi bu. Öyle olduğu gibi kabul edilmeliydi. İlk ve tek karşılaşmalarında çocuğa ısrarla bakmıştı. Çocuk Kamran'ın bakışlarına aynı yoğunlukla karşılık vermiş ve sonra gözden kaybolmuştu. Beğenilmeyeceği Kamran'ın aklından geçmiyordu. Mutlaka aralarında bir engel vardı. Neydi? Kamran öfkeleniyordu. Belki de yoktu böyle birisi. Onu Kamran'ın imgelemi yaratmış olmasındı? Kamran bu olasılığa bile inanmaya hazırdı. Reddedilmiş olmakla yüzleşmektense. Bir süre sonra beklemekten sıkıldı. Memleketindeki pek çok zemin gibi kaygan ve kaypaktı burası da. Köksüzdü. Bir mücadele sonucunda açılmış değildi. 1980'lerde esmeye başlayıp 1990'larda güçlenen bir moda rüzgarının metropollerin orasına burasına kondurduğu eşcinsel barları. Karşı çıkmak kimsenin ya aklına ya işine gelmediğinden ya da üşenildiği için, yok canım mutlaka birileri buradan tatlı kar sağladığı için dirençle karşılaşmamışlardı. Kar yön değiştirirse bir yasak kasırgasında yerlerinde en ufak bir nişan bile bırakmadan savrulup yitirilebilirlerdi. Oysa acıyla yarılan kökler her zaman ve her topraktaydı. Yer altında, basınç altında. Göze görünense yapay ve iyileştirilmiş kalıyordu. Kamran ayrılırken barın önünde bir araba durdu. İki adam indi ve bara yöneldi. Biri yaşlıcaydı. Kamran onu tanıdı. Gazetelerde resmini görmüştü. Kentin namlı zenginlerinden ve dedikodu sütunlarının gediklilerindendi. Cinsel yönelişini artık saklamıyordu ve parayla tutuyordu sevgililerini. Kolundaki Kamran gerçekten bıçaklandığını sandı. Öylesine keskin ve öldürücüydü acı. Öbürü Hütüt'tü. Gözleri karşılaştı. Hütüt özür dileyen bakışlarını indirdi ve Kamran'a değecek kadar yakın geçti. Kamran'ın yüreğini biçen acı bağrını delip çıkmış, Hütüt'ün bir cam biblo kadar ince ve saydam boynunu kesiyordu. Kamran ayaklarının altında yuvarlanan başa baktı. Altın bir taç gibi yükselen saçların oryalle açılmış ve yağlı bir briyantinle dikleştirilmiş olduğunu fark etti. İnsan ne kadar çabuk yuvarlanabiliyordu intiharın eğik düzlemine. Yalnızlara has bir özellikti bu. Metropollerde kol geziyordu. Niçin şaşmalı eskiden pek kimsenin kendi beynini dağıtmadığını? Tutunacak dalın olmaması, ne bir el, ne baş dayayacak bir omuz, ne altı temizlenecek bebe, ne lazımlığı dökülecek yaşlı, ne sabaha yetiştirilecek iş. Kimsesizlik ne yaman özgürlüktü. Doyurulmamış arzu bedeni ısrapla yarıp patlayıncaya kadar bir hayalin katli, bir insanın ölümü kadar acı verebiliyordu. Gün ışıyınca her şey daha başka gözükecekti. Sabahın getireceği ruh haline göre ya oryal baskın gelecekti ya altın. Ya durumu sindirecekti ya acıyı uyuşturan yeni bir hayale sürüklenecekti. Morfin benzeri. İş geceyi atlatabilmekteydi. Gecenin karanlık ışığında bütün ucuz yaldızlar dökülmüştü. Ve alttan sırıtan malzeme hiç de yeni bir hülya için elverişli değildi. Yara biraz olsun kabuk bağlamalıydı. Gerçeği kabul için ya da bir başka yanılsama için. Doğan'ın cep telefonu çalıyor, açılmıyordu. Barda eğleniyordu demek. Kamran'ın seslenişini işitmiyordu. Feride o saatte Kamran'ı kül gibi bir benizle karşısında görünce ne yapacağını şaşırdı. Besbelli bir felaket olmuştu. Onu hemen içeri aldı. Annelik içgüdüleri ve alışkanlıklarıyla rahat ettirebilmek üzere didinde durdu. Ne garipti. Çocuğu tam da onu düşünürken karşısında bulmuştu. Düşüncenin gücü mü çağırmıştı Kamran'ı bu akla ziyan saatte Feride'nin kapısına? Feride altı dizelik küçük şiiri karaladıktan sonra Kamran'ın şiirinin anneye adanmış olduğunu öylesine varlığının köklerine kadar uzanan bir sezişle duyumsamıştı ki bu esine inanmaması mümkün değildi. İntihar etmiş bir devrimci. Feride'nin kuşağından bir kadın için yazılmıştı besbelli. Feride Kamran'a bir şey sormadı. Ne olmuşsa olmuştu. Merak etmiyordu. Önemli olan Kamran'ın ona gelmesiydi. Gerisi bu ihtiyacın yanında ayrıntıdan ibaretti. Delikanlıya kakaolu sıcak süt içirdi. Üşüyordu. Yün şalıyla sarmaladı. Divanda çocuğun yanına oturdu. Onu zayıf kollarıyla sardı. Kamran karşı koymuyordu. Feride'nin küçük kucağına sığmıştı. Munis bir kedi kadar sokulgan. Başını minnetle Feride'nin göğsüne dayamıştı. Acısı şimdilik dinmiş, kimsesizliği susmuş. Uykuya geçmek üzereyken, "Sen çok iyi bir kadınsın. Teşekkür ederim, dedi. Feride'nin gözleri doldu. Ona şimdiye kadar hiçbir erkek teşekkür etmemişti. 30 yıl önce ölmüş babacığından başka. Babası nazik bir adamdı. Kızımın getirdiği bardağın suyu tatlı olur, derdi. Garip şey. Daha önce dikkatimi çekmemişti. Belki daha önce böyle bir anlam yoktu çocuğun yüzünde. İnsan uyurken değişir. Işığın bir vuruşu, gölgenin titreyişi, kıpırdayan bulun delikleri, kartal kanadını andıran dudaklar, saçların alındaki çizgisi. Kamuran'ın yarım profili, kaşlarından burna, oradan çeneye inen gölgeli şekiller ne kadar Feride'nin babasını andırıyordu. Bana mı öyle geliyor, dedi Feride içinden. Kamuran'ın kirpikleri ıslaktı. Feride çocuğun kirpiklerinde titreşen gözyaşına dokundu. Parmaklarının ucuyla, yanağını nemli ve ılık yüze dayadı. Karnının altından kabarıp çözülen, karşı konulmaz bir dalga devinimine koşut, kendi göz pınarlarından süzülen yaşlar, Kamuran'ın gözyaşlarına karıştı. Mutfak sohbetleri. Tencerenin kapağı açılınca, dereotlu kuzu etinin yumuşak ve taze kokusu ılık bir dalga gibi mutfağı kaplayıverdi. Doğa cevizleri döven Şirin'i, bayat ekmekler nerede diye sorgulamaktan vazgeçmiş, evcil bir hayvancı koşnutluğuyla mırıltılar çıkartarak iştah açıcı kokuyu içine çekiyordu. Feride doğaya sevgiyle baktı. Buna elbasan tava derler, dedi. Rumeli yemeğidir. Anneannem yapardı. Annem bayat ekmekleri nerede tutuyor? Ben nereden bileyim doğa, dikkatimi dağıtmasana. Peki şimdi eti kızartacak mısınız Feride teyze? Hayır, adı tava. Yoğurdu yumurtayla çırpacağım. İçine bir çorba kaşığı zeytinyağı ve çok az un katacağım. Etlerin üstüne döküp fırına salacağım. Siz bir harikasınız Feride teyze. Dalga geçme Allah aşkına. Şunun şurasında darımda anneannemden ve babaannemden miras 3-5 yemek var. Hepsi bu. Mutfak işinde usta olan rahmetli Sedat'tı. Doğa bayat ekmek torbasını bayrak gibi sallayarak muzaffer kumandan edasıyla bağırdı. İşte buldum. Senden gelecek hayır, Allah'tan gelsin Şirin Hanım. Çerkez tavuğunun cevizine taze ekmek konduğunu da senden duyup bir yaşıma daha girdim. Al bakalım bayat ekmeklerini. Feride'ye döndü. Babaannenizden miras tarif hangisi Feride teyze? Feride başıyla ocaktaki tencereye işaret etti. Kara lahana çorbası. Adındaki karaya aldanma. Pek lezzetli olur. Laz böreği de bilir misiniz Feride teyze? Hayır. Peki hamsi kuşu sever misiniz? Yemesini severim, dedi Feride. Yapmasını değil, çok zahmetlidir. Elbasan tava pişirilecekti ise çerkez tavuğuna ne gerek vardı? Görgüsüzler gibi hem et hem tavuk, diye mızıldandı Şirin, elindeki işi aksatmadan. Karşı çıkışı yemek çeşitlerindense annesiyle Doğan'ın muhabbetineydi. Şirin annesinin ilgisini başkalarıyla paylaşabilirdi, kenarda kalmamak koşuluyla. Şimdi ise Doğan'ın mutfakta kendinden çok söz sahibi olması hoşuna gitmiyordu. Seni kıskanç, diye geçirdi Feride içinden, sevinmişti. Bayram sofrasına benzedi. 40 yılda bir olur böylesi, deyip kızının yanağına kocaman bir öpücük kondurdu. Bu mevsimde kış sebzeleri bulmamızı sağlayan seracılık çok yaşasın. Bas ormanı, topla ürünü. Lahananın yanına pırasa pek yakışır. Bir de Arnavut böreği yapsaydık diyorum. Hani hamur işi eksik kaldı da. Şirin'in aksilerini sürdürmeye çalışıyordu ama öpücükle yatışmıştı. Birlikte yemek pişirmek Sedat'ın zamanından beri Feride'nin en sevdiği evcil işti. Güven verici, rahatlatıcıydı. Aşın sorumluluğunu ya dibi tutarsa ya salçası fazla kaçmışsa tek kişinin omuzlarından alıyor, imecenin tadını katıyordu tencereye. Şirin annesinin huyunu bildiği için arada sırada teklifsiz arkadaşlarını Feride'de ağırlıyordu. Arnavut böreği nedir? Tatar böreği gibi bir şey mi? Yok canım. Tatar böreği dediğim bildiğimiz mantı. Arnavut böreği pırasalı börektir, dedi Feride. Ispanaklı börek ya da kabak böreği gibi. Hiç duymamıştım. Mantı dedin de Şirin, bir gün size Dağıstan mantısı yapayım. Halamdan öğrendim. Olur. Artık 100 kiloya çıkarız. Hele bu sıcakta ne güzel gider. Burayı ata yurdun Kafkasya mı sandın? Güzelim. Feride kocaman gülümsedi kızına. Boşuna alt dudağını sarkıtmaya uğraşma dedi içinden. Yatıştın bir kez. Hiç annenin doğayı senden çok sevmesi mümkün mü? Peri de içinden bir güneş ışıyor gibi ılık, devingen bir iyimserlik dalgası saçıyordu çevresine bir ayla. Onu kuşatan bu ışıma alnında mutluydu. Bir başka dünyaya açılıyordu. Kimsecikler sezmeden. Mutluluk bazen ne kadar küçük şeylerle mümkün olabiliyordu. Yazdığı iki küçük şiir, Kamuran ve onun şiirleri, kucağında kıvrılıp uyuması, gözyaşları. Evren kadar geniş bir ufuk küçücük mutfağa, Feride'nin yüreğine sığıyordu. Kaç gündür Kamuran'dan ses çıkmamıştı. Birkaç gün daha haber almazsa, Ferhat'ın zamanında kazandığı deneyimin uyarısı gerçekleşecek, ya sayfayı kapatmak, ya yeniden sıfırdan başlamak zorunda kalacaktı. Şimdi bu sevimsiz olasılıkları düşünmek istemiyordu. Feride teyzeyi benden kıskanıyorsun değil mi? Senin derdin bu. Sen daire eve çıkmayaydın. Benim Feride teyzemi yalnız bırakmayaydın. Şirin güldü. Anneme fit verme diyerek Feride'ye sokuldu. Doğa hızını alamamıştı. Sen çok abaza kaldın kızım dedi Şirin'e. Seni hayırlısıyla bir baş göze değdik. Ne anlarsınız şu erkeklerden hiç bilmem. Şirin ah ah etti. Dondurma yalarmış gibi garip bir hareket yaptı. Asıl sen ne anlarsın? Neyse. Feride belden aşağı dokundurmaları hiç sevmezdi. Sıkılır, yüzü kızarırdı. Hesapça şimdi de utanması gerekiyordu ama çok eğlenmişti. Kahkahasını daha fazla bastıramayacaktı. Abaza diye erkeklere demezler mi? Diye sordu. Aman anne, malik olmadığın cinsel argo lügatını açma, lütfen. Sıcacık mutfakta, kızı ve doğa yanında, Kamuran yüreğindeyken kaygılar uzak ve saçmaydı. Hiçbir şey yakışıksız ya da ayıp değildi. Yaşam uyumlu bir düzenle ilerliyordu. Şirin'in daldan dala konmaları çaresiz çırpınışlar değildi. Dengini arama çabalarıydı. Geceler boyu az mı kuruntulanmıştı? Bu kız neden kimseleri sevemiyor, gönülden bağlanamıyor diye. Sedat ve Feride can evlerine yakın bildikleri Şirin'i yetiştirirken nerede yanılmışlardı? Oysa Şirin sadece Feride'den farklıydı. Ve bu farkı büyük ölçüde Feride yaratmıştı. Annesinin yanılgısını yinelememiş, Şirin'e öz bedeninden ve erkek gövdesinden korkmasını değil, korkmamasını öğretmişti.